Ayrım 20.
Çeşitli varlıklardan birisinin şeklinde tenasuhla tekrar dünyaya gelineceğini kabul eden Budizm'e göre, kötü amel işleyenler kötü karmalarıyla içinde bulundukları kalpanın sonundaki cehennemde, iyiler de gökte, cennette, tanrılarla birlikte, Mahayana'ya göre, ikamet ederler. Ancak bu cennet-cehennem devresi ilahi dinlerdeki gibi nihai ve devamlı değildir. Budistler tanrıların saadetli hayatlarının da geçici olduğunu kabul ederler. Onlara göre gerçek saadet nihai, tenasuhsuz kurtuluş, yani ızdıraplı hayata tenasuhla tekrar tekrar gelmekten muaf olma, ancak nirvana'ya kavuşmakla mümkün olabilir. D. Metteya. Hristiyanlıktaki Mesih, Paraklit gibi Budizm'de de gelecek bir kurtarıcı şahsiyet inancı ve beklentisi vardır. Bu kurtarıcının şecere, sülale adı Metteya, Maitreya, esas adı Ajita'dır. O şimdi devalar aleminde Tusita cennetindedir. Onun hayatının safhaları Gotama Buda'nınkiyle benzer olarak geçeceği kutsal metinlerde yazılıdır. Bu gelecek Buda inancı ile ilgili eskatolojik ümitler, diğer bir deyimle ahiret beklentileri, bir kurtarıcı tasavvuru içinde bir çeşit Budist mesihçiliği olarak özellikle Orta Asya ve Burma başta olmak üzere Budist ülkelerde önemli bir konu oluşturur. Tibet ve Moğolistan dağlarındaki kayalara "Gel, Maitreya gel" yazısı kazılmıştır. Buda dini tamamlayamadığını, kendinden sonra Metteya, yani herkese, alemlere rahmet bir kimsenin gelip bu işi tamamlayacağını ifade etmiştir. Metteya şimdi Bodhisattva'dır. Ö. Budizm'de ibadet, mabet ve ahlak. İbadet ve dua uluhiyet anlayışına bağlıdır. Bu sebeple bazı dinler tarihçileri Budizm için varsaydıkları ateizme paralel olarak bu dinde dua ve ibadet bulunmadığını yazmışlardır. Bununla beraber onlar da Budistlerdeki dini bağlılık ve dini uygulamaların farkındadırlar. Buda zamanında bütün iş ızdırabın kavranılması ve giderilmesiyle ilgili dört kutsal gerçek, sekiz dilimli yol, kısacası Nirvana'dır. Buda sonrası ondan kalanlarla ilgili stupa, onun heykellerinin konulduğu yerler olarak pagodalar ortaya çıkmıştır. Viharalar, manastırlar, ilk şeklini Buda devrinde gezici keşişler ve yardım toplayıcılarının bir araya geldiği bahçelerden aramalar almıştır. Öte yandan mağaralardaki basit ikamet yerleri zamanla muhteşem mağara manastırlarına dönüşmüştür. Buda'nın sonra kutsal şeyler, yerler ve günler onunla ilgili olarak belirlenmiştir. Ayrıca dini vesilelerle kutlanan şenlik günleri de vardır. İster sangha üyesi, isterse de keşiş veya rahip olmayan kesimden olsun, bir Budist üç cevher, Budist amentüsü, sekiz dilimli yol ve beş emre bağlıdır. Beş emir içinde en önemlisi ahimsadır. Öldürmemek, zarar vermemek. Budizm'de canlılar birbirinin akrabası sayılır. Hiçbir canlıyı incitmemek hedef alınır. Tenasuh inancına göre bugün hayvan olanın sonraki hayatta insan, insan olanın da hayvan olarak gelebileceği kabul edildiğinden hayvanlara zarar vermekten çekinilir. Hayvana zarar verenin sonraki hayatta dünyaya hayvan olarak geleceğine ve aynı muameleyle karşılaşacağına inanılır. Bundan dolayı bir Budist için kan dökmemek, zarar vermemek çok önem taşır. Hindistan'da önce jetiya denilen tümsek veya toprak yığınıyla ilgili halk kültü. Budizm'de Ashoka zamanından itibaren keşiş olmayan Budist halk kesiminin içinde Buda ve önemli Budist erenlerinin, Arahant, hatıralarının saklandığı için tazimde bulundukları stupalara dönüşmüştür. Budist kutsal metinlerinden Mahaprinibbana, Sutta'ya göre Ananda, Buda'ya ölümünden sonra ondan kalanların nereye konulacağını sormuş. O da stupa yapılıp orada muhafaza edilmesini istemiştir. Budizm araştırmacıları bazı sebeplere dayanarak bu bilgiyi isabetli bulmamaktadırlar. İlk stupalar genellikle taştan yapılmış yarı küre, kubbe ve etrafı parmaklıklı yapılardır. Hindistan dışındaki stupalara örnek, Burma Budistlerinin günümüze kadar haftada bir defa ziyaret ettikleri, içinde Buda'nın saçından bir tutam saklanan Rangoon civarındaki Shivai Dagon verilebilmektedir. Seylan'da Sutupa'dan gelişmiş Budist kutsal yapılarına Dagaba denilmiştir. Bununla beraber bu iki kelime her zaman aynı anlamada gelmez. Bütün stupalar Dagaba değildir. Çünkü onların bir hatıra odası bulunmayanları da vardır. Avrupa'da Portekizliler ve İngilizlerden kaynaklanarak Dagaba'nın pagoda haline getirildiği düşünülmektedir. Ancak bu konudaki bilgi eksikliği Farsça'daki bütgede, put evi kelimesinin unutulmasından ileri gelmektedir. Pagodalarda Buda'nın heykeli bulunmaktadır. Önceleri bulunmazdı. Budizm dışarıdan etkiler almış ve bu değişmeler oluşmuştur. İlkin Hindistan'da M.Ö. 1. yüzyıl ve milat arası ya Bhakti dindarlığındaki tanrı kavramından veya Kuzeybatı Hindistan'daki Helenist etkilerden bu heykel kültüne bağlı tanrılaşma eylemi gelişmiştir. Bu gelişme çeşitli Asya ülkelerinde mahalli tezahürler göstermiştir. Bir Budist pagodaya girdiğinde Buda'nın heykeline tazimde bulunur. Ona çiçek, tütsü sunar, ışık, ateş, mum yakar. Bu arada sunduğuyla ilgili bazı şeyler okur. Mesela, ben bu güzel ışığı aydınlanmış olana sunuyorum. Bu değerli hareketle karanlığı dağıtmak istiyorum der. Budist Buda'nın heykeli karşısında tazim davranışı olarak diz çöker. Ellerini yüzünün önünde avuçlarını birleştirmiş olduğu halde tutar. Bazı tazim durumlarında alnını yere koyarak tam secdeye kapanır. Manastır toplanma salonlarında topluca tazimler genellikle kutsal metinler veya bunun için hazırlanmış yazılardan okunarak birlikte yapılır. Bu iş keşişler için her gün sabah akşam tekrarlanır. Kutsal günlerde keşiş olmayanlar da günün özel programına katılabilirler. Bu programın sabit bir şekli yoktur. Programın düzeni ve genişliği yönetici yetkili keşişe bağlıdır. Kutsal günlerde genellikle ileri gelen bir keşiş, Budizmin telkinatı veya ahlaki manevi emirleri konusunda vaaz verir. Çin Budizminde az sayıdaki tahsilli keşiş ve mistik dışında dindar Budistler için Buddalar ve Bodhisattvalar tapınma nesnesidir. Bu Amidacı veya temiz ülke mezhebine bağlı olanlar için böyledir. Bu mezheplerin manastırındaki ezberden birlikte okuma salonlarında Amitabha, Aşkın Buda Ebedi Işık ve iki büyük yardımcısının heykelleri bulunur. Bunlara Buda'nın adına diye tazim edilir, tapınılır. Bunun sebebi bütün canlı varlıkları kurtarma ve bir Buda olmadır. Bununla beraber Çin'deki Budist ve Taoist tapınaklarda keşiş veya rahip olmayanlar, hastalıktan kurtulma, refah, başarı, oğlan çocuğu isteme gibi dünyevi sebeplerle tapınırlar. Çin'deki bu Amida tapınmasını gerçek bir teizm olarak görenler vardır. Onlar Amitabha'nın aşağı yukarı tanrı sıfatlarına sahip olduğunu, Avalokitesvara'nın bir bodhisattva olarak kurtarıcılığını, temiz ülkede yeniden doğmanın ebedi kurtuluşa tekabül ettiğini kabul ederler. Bu sebeple yine onlar dindar Budistlerin alçak gönüllülükle ateşli bir şekilde ve uzun uzun gönülden dua ettiklerini de buna eklerler. Buda ile ilgili olarak ondan sonra belirlenen kutsal şeyler şunlardır. 1. Buda'nın heykelleri. 2. Buda'nın hatıraları. 3. Bo veya Bodhi ağacı. Buda heykelleri aşağı yukarı M.Ö. 1. yüzyılda kullanılmaya başlamadan önce Buda'yı temsil eden semboller olarak Buda'nın hatıraları Bo ağacı vardı. Buda heykelleri genellikle onun oturup bağdaş kurmuş incir ağacı altındaki meditasyona dalmış halini tasvir eder. Ayakta ve yatan heykelleri de vardır. Buda heykelleri yanında Hristiyanlıkta Meryem, azizler ve meleklere tekabül eden Bodhisattvaların heykellerine de tazim gösterilir. Buda'nın öldükten sonra yakılmış cesedine ait bazı kalıntılar, hatıraların hala büyük pagodalarda bulunduğuna inanılır. Mesela Seylan'da Kendi'de, Kutsal Diş Tapınağı'nda onun dişi, Burma'da Rangon'da, Shive Dagon pagodasında ise saçı bulunmaktadır. Bodhi, Bo ağacı, Buda'nın Neranjara nehri kıyısında şimdiki Gaya, Uruvela'da aydınlanmaya ulaştığı incir cinsinden ağaçtır. Buda'nın gözde şakirdi Ananda'ya sorularak bu ağacın tohum fidanı alınıp yetiştirildiği ve birçok yere dağıtıldığı ileri sürülmektedir. Aslında kutsal ağaç kültü Buda'dan önceki Hindistan'ın bir geleneğidir. Buda ile doğrudan ilgili değildir. Buda ile ilgili kutsal yerler olarak ziyaret edilen Kuzeydoğu Hindistan'da 4 yer vardır. 1. Buda'nın Nepal'deki doğum yeri olan Lumbini. 2. Bihar'da şimdi Bodh Gaya denilen aydınlanma yeri. 3. İlk vaazını verdiği Benares yakınındaki Sarnath'taki geyik parkı. 4. Öldüğü yer olarak Uttar Pradesh'teki Kusinagara. Bu 4 yer adları verilmeksizin Pali metnindeki Maha Parinibbana Sutta'da geçmektedir. Lumbini Kapilavastu'da bir koru idi. İmparator Ashoka burayı ziyaret etmiş ve üzeri kitabeli bir de sütun diktirmişti. Gaya'da bir Seylan kralı tarafından Büyük Aydınlanma Manastırı yaptırıldı. Sarnath, Buda devrinde içinde hikmet ve ilahiyat konularının tartışıldığı bir geyik parkı idi. Ashoka burada da bir sütun diktirmişti. Sarnath'ta manastır kalıntıları büyük bir alanı kaplamaktadır. Burada yapılmış iki stupa bilinmektedir. Kusinagara, eski adı Kusinara, Buda'nın bedeninin ölümü sonrası yakıldığı yerdir. Burada bir stupa yapılıp onun kalıntıları orada muhafaza edilmiştir. Geniş manastır kalıntıları yanında stupanın da bugün ayakta olmadığı görülmektedir. Bütün bu 4 yer ziyaret edilmektedir. Çinli meşhur seyyah Fahsiyen ve Hüsüan Tasang da buraları ziyaret etmiş ve haklarında bilgi vermişlerdir. Budistlerin kutsal günleri aylık ve yıllık olarak iki çeşit olup Buda'yla ilgilidir. 1. Mahalli. Manastırlarda Patimokkha kurallarının okunduğu dolunay ve yeni ay günlerine eklenen iki çeyrek ay gününden oluşan 4 Uposatha günü kutsal bilinir. Seylan'da bu günler Hristiyanların pazar günü gibi tatildir. Burma ve Tayland'da böyle değildir. Milletler arası pazar tatil günüdür. Bu 4 gün geleneğe göre keşiş olmayanlar için dini tören zamanıdır. Onlardan daha dindar olanlar 8 dilimli yol ile ilgili çalışma yapar. Oruç tutar ve manastırda meditasyona vakit ayırırlar. Güney Asya ülkelerindeki Budistlerden yaşlılara ait az bir kesim böyle yapar. Keşişler Uposatha günlerinde saçlarını yeniden kazırlar. 2. Mayıs ayının dolunay gününde yıllık kutsal gün olarak Buda'nın doğumu, aydınlanması ve nihai nirvana'ya girmesi kutlanır ve anılır. Güneydoğu Asya ülkelerinde bu ortak tatil günüdür. Bugün Budizmi tanıtan yayımlarla, özel törenler ve halk şenlikleriyle kutlanır. Bugünden 3 ay önce Şubat Dolunay günü Buda'nın manastır disiplin kurallarını ilan ettiği Viyana'ya atfen kutlanır. Yine yıllık bir dini devre muson yağmurları dolayısıyla keşişlerin manastırlardan ayrılmamaya mecbur kaldıkları Temmuz'un ilk günü ayın doğmasından Aralık Dolunayına kadarki süredir. Keşişler bu sürede halkı vaazlarla eğitirler. Budistlerin şenlikleri ya böyle kutsal günler dolayısıyla veya manastır hayatındaki keşişlerin görevlendirilmesi, derecelendirilmesi, giydirilmesi gibi vesilelerle yapılır. Budizm'de ahlak kişinin tutum ve davranışıyla aydınlanmaya ulaşması gayesine bağlıdır. 5 temel ahlaki prensip keşiş olsun olmasın her Budisti bağlar. Bunlara keşiş olmayanlar için 3, keşiş olanlar için de 5 emir daha eklenir. 8 dilimli yolda bütün Budistler içindir. Ayrıca keşişler için Patimokkha kuralları vardır. Kadınlarda da ahlak fazilet esastır. Bekaret en yüksek idealdir. Budist felsefesi cinsi tatmini bütün kötülüklerin kaynağı olarak görür. Budizmin ilk 1000 yıllık gelişmesinde evlenme tahkir edilmişse de zamanla bazı tavizler verilmiştir. Budist cömert olacak, maddi şeylere bağlanmayacaktır. Yeni pagoda ve manastır yaptırmak, keşiş adayına kefil olmak, hayır işlerine yardım etmek, keşişlere yiyecek yardımı yapmak, misafir ağırlamak gibi yardım, yardımlaşma, dayanışma faaliyetleri teşvik edilir. Budist zihnini, nefesini, bedenini kontrol edecek, hareketlerini yavaşlatacak, kin, nefret, hırs, hile, şehvet gibi kötü huylardan uzaklaşacak, zihni olgunluk ve parlaklığı, bedeni sükuneti kazanacaktır. Bir Budistin yaptığı, söylediği ve düşündüğü her şeyin farkında olması, bunu gün boyunca sürdürmesi istenir. Budistler önemli kimselerin mezarına çiçek sunar, mum yakarlar. Ölüler yakılsa da bu genel bir uygulama değildir. Çocuklar çok fakir kimseler yakılmaz, gömülür. Yakılmayan cesetler açık bazı alanlara konup onların vahşi hayvanlarca parçalanması, kokuşması, bozulmasından keşişlerin ibret alması istenir. Günümüzde ceset için uygulamalar farklıdır. Seylan'da ancak zengin aileler yakma yönüne giderler, büyük çoğunluk ölüleri gömerler. Güneydoğu Asya'da hem yakma hem de gömme yoluna gidilir. Ancak yakma daha alışılmış yoldur. Bu ölümden sonraki 3-7 gün arasında yapılır. Bu yakma işinde 7 gün boyunca çeşitli keşiş gruplarının büyük katkılarının geçtiği çeşitli törenler icra edilir. Bu törenlerde ölünün ruhunun ilgili aleme geçmesi için yardım gibi özde Budizm'e uymayan, Budizm'de ruh kavramının olmaması açısından şeyler yapıldığı gibi ölünün ailesini teselli, doktrinle ilgili konuları telkinde yer alır. Burma ve Tayland gibi nüfusun çoğunun Budist olduğu yerlerde ölüyü yakma, aile üyeleri ve dindaşlar arasında mali ve dini yakınlık oluşturduğuna inanılır. Budistler tesbihi kutsal görür. Onların bazı inanç ve dini gelenekleri mezheplere göre değişir. 6. Bölüm İlahi Dinler. Allah tarafından peygamberler vasıtasıyla insanlık alemine gönderilen vahiy mahsulü olan dinlere ilahi din denilmektedir. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din ilahi din olarak nitelendirilmekte ve kabul edilmektedir. Bu özellikleriyle ilahi dinler vahiy mahsulü sayılmakta ve vahiy ile ilgilendirilmektedir. Bu vahide Allah'ın insanlar arasından seçtiği kimselere özel bir tarzda bilgi vermesi olarak algılanmaktadır. Vahyi alan kimseler yani peygamberler onu insanlara bildirmekte ve ona uymalarını istemektedir. Zamanla bir peygamberin getirdiği hükümlere insanların uymakta ihmal göstermesi, doğru yoldan ayrılması durumunda yeni elçilerle emirler yenilenmekte ve pekiştirilmektedir. İslami anlayışta bu gelişme din olarak İslam, kitap olarak Kur'an, peygamber olarak Hazreti Muhammed ile noktalanmıştır. Ülkemizde ilahi din yerine semavi din deyimi kullanıldığı, bazen bu deyimin başlık yapıldığı da görülmektedir. Semavi kelimesi göğe ait, gökle ilgili bir anlamda içermektedir. Bu anlamıyla semavi kelimesi ilahi kelimesinin tam karşılığı olmadığı gibi bir mekanda ifade etmektedir. İslami anlayışta Yüce Allah mekandan münezzehtir. Dolayısıyla din bir mekana değil, doğrudan uluhiyete nispet edilmelidir. Bu terimin ancak göğü Tanrı'nın mekanı olarak gören dinler için doğru bir nitelendirme olabileceği belirtilmelidir. Çünkü bazı dinlerde gök tanrıları bulunmaktadır. Yüce Tanrı terim ve kavramı özde farklıdır. İlahi dinlerde Yüce Tanrı inancı olduğundan bu semavi deyimi yine uygun düşmemektedir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelen vahye ve peygamberlere dayanan dini geleneğe İslam adını vermektedir. Yahudilik ve Hristiyanlık, hatta Kur'an'da adı geçen dinlerde ilahi din olarak nitelendirilmektedir. İslam, kutsal kitabı Kur'an'ın geldiği gibi yazılması, ezberlenmesi özelliğiyle dinler arasında ayrı bir yere sahiptir ve hak din geleneğinin en iyi örneğini yansıtmaktadır. Hak din deyimi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinde yer alan ve aynı şekilde başlayan 3 ayet konuya açıklık getirmektedir. Bu ayetlerden ikisine ait ortak ibarenin meali şöyledir. Ortak koşanlar istemese de o peygamberini bütün dinlerin üzerine üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderdi. İlahi dinler başlığı altında burada Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam işlenecektir. Aslında ilahi din başlığı altında bu dinlerin işlenmesi, kitabın büyük oranda muhatabının Müslümanlar olması ve bu çevrelerde ilahi dinden onların anlaşılmış olmasından dolayıdır. Biz de yanlış da olsa bu genel kuralın dışına çıkmayı uygun bulmadık. A. Yahudilik 1. Genel bilgi. Yahudilik, yaşayan ilahi kaynaklı dinlerin en eskisi fakat mensubu en az olanıdır. Bugün yeryüzünde Yahudiliki din olarak benimseyenlerin sayısı 18-20 milyon civarındadır. Bunların 4.4 milyonu İsrail'de, 6 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, geri kalanı Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşamaktadır. Yahudiliğin dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din ilahi kaynaklı en eski din olarak nitelendirilmektedir. Geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin en önemli özelliklerinden biri, İsrailoğulları ile Tanrı arasındaki ahde, kutsal kitaplarında geniş yer ayırmasıdır. Bundan dolayı bu din bir ahit dini olarak da bilinmektedir. İsrailoğullarının başına gelen bütün sıkıntıların onların bu ahde uymamalarından, verdikleri sözü yerine getirmemelerinden kaynaklandığı hem kendi kutsal kitaplarında hem de Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. Yahudiliğin Babil sürgününden sonra milli bir din haline getirildiği kanaati yaygındır. Ancak bu din tek tanrıya, vahye dayanan kutsal kitaba ve peygamberlere yer vermesiyle milli dinlerden, millileştirilip bir ırka tahsis edilmesiyle de ilahi dinlerden farklı bir durum göstermektedir. Aslında bugünkü Yahudiliğin bir din mi, ırk mı, millet mi olduğu pek açık değildir. Tartışmayı bir kenara bırakarak, onun kendine ait özellikleri ve nitelikleri bulunan bir din olduğu, benzerinin bulunmadığı ve bu sebeple de tarifinin güç olduğu söylenebilmektedir. Çünkü Yahudilikte din ile ırk iç içe girmiş, birini diğerinden ayırmak zorlaşmıştır. Onu en iyi kutsal kitaplarında yer alan Balaam hikayesindeki şu cümle tarif etmektedir. İşte ayrıca oturan bir kavimdir ve milletler arasında sayılmayacaktır. Kutsal kitaplarında yer alan ifadelere dayanarak Yahudiler kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak görmektedir. Onlara göre Tanrı Sina'da bu kavmi kendine muhatap kılmış, onlarla ahitleşmiş, onlardan emirlerine uyacaklarına dair söz almış ve Hazreti Musa'nın şahsında Tora'yı, Tevrat'ı onlara göndermiştir. Yahudi dininin odak noktası Kudüs'teki mabettir. İbranice Beta Miktaş, Arapça Beytul Maktis. Tahrip edilmeden önce mabedin bir odası ahit sandığına ayrılmıştır. Yahudiliğin sembolü 7 kollu şamdan ve 6 köşeli yıldızdır. Bu kavim dünya literatüründe Yahudi, İbrani, İsrail oğulları gibi terimlerle adlandırılmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bu terimlerin bilinmesine bağlıdır. Bu sebeple burada bu terimler kısaca açıklanacaktır. A. Yahudi, İbrani ve İsrail terimleri. Yahudi. İshak oğlu Yakub'un 12 oğlu vardı. 4. oğlunun adı Yahuda'dır. Onun adına izafeten İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir. Filistin'in güney bölgesinde kurulan Yahuda krallığı da ayrıca bu adın kaynağı olarak ileri sürülmektedir. Zira Ürdün'ün batısı Samariye'nin güneyindeki bölge Yahuda adına nispet edilmiştir. Esaretten sonra umumi olarak halk İsrailler diye adlandırılırken şahıslar birbirine Yahudi demişlerdir. Böylece onların torunları da günümüze kadar bu isimle anılmışlardır. Şehristani, Yahudi kelimesinin Arapça hade kökünden dönmek ve tevbe etmek anlamına geldiğini, bu ismin Yahudilere verilmesinin de Hazreti Musa'nın "Biz sana dönüp yalvardık" sözü sebebiyle olduğunu belirtmektedir. İbrani. Bu kelime İbri veya Hibri kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimeler milattan önce 15 ve 14. yüzyıllarda Filistin'de görülen göçebe bir kabilenin adıdır. Öte tarafın insanları anlamında Fırat ve Ürdün nehirlerinin öbür kıyısından gelmiş olan göçmenleri ifade etmektedir. Yahudilere bu ad Kenan ülkesinin yerlileri tarafından verilmiştir. Yahudi kutsal kitabında Kenan'a atıf yapılmaktadır.